Ayrım 25. İkinci Adam. 1938-1950. İkinci Cilt. Şevke Süreyya Aydemir. Sayfa 357. Sanayileşmenin değişmez kanunu. Fakat sanayileşme başlayınca bu hareketin canlı sermayesi olan iş gücü ve işçi sınıfı da ister istemez teşekkür edecekti. Çağdaş dünyada işçi sınıfın teşekkülü ise gene ister istemez iş hukukunu da beraber getirecekti. Bu iş hukuku bir taraftan işin korunması, işçi hakları, işçi ve işveren münasebetleri gibi iş problemlerinin hukuki değerlendirilmesiyle meydana gelir. Diğer taraftan da işçinin teşkilatlanması, işçi sigortaları, işçi ve işveren sendikaları, grev ve lokat şeklindeki İktisadi münasebetleri yürütecek teşekküllerin, bilhassa sendikaların kurulmaları bu mevzuatı davet eder. Bu mevzuatın hepsini iş hukuku çerçevesinde toplamamız kabildir. Bugün Türkiye iş hukuku alanında çeşitli zengin ve ileri mahiyette bir mevzuat arşivine maliktir. Mevzuatta bu gelişme ve genişleme tabiatıyla iş gücünün hızlı bir genişlemesine paralel olarak yürütülmüştür. Bugün Türkiye'de iş gücü ve teşkilatlı işçilik memleketin sosyal yapısında ağırlığı ve yoğunluğu gittikçe artan dinamik bir sosyal kudret halinde gelişmektedir. Muhtemel olarak ikinci 5 yıllık plan sonunda bu kudret memleketin en aktif ve teşkilatlı gücü haline gelebilir. Ama şimdi biz bu bahiste sadece İsmet İnönü'nün gerek başvekillik gerek cumhurbaşkanlığı devrelerini içine alan 1923-1950 arasında iş hukuku alanındaki hareketleri özetlemekle yetineceğiz. İşçi güruhu. Türkiye'de ilk iş kanunu Cumhuriyet'in ilanından 13 yıl sonra çıkarıldı. 8-4-1936 tarih ve 3008 sayılı iş kanunu. İşte bu kanunladır ki bizde de işçi ilk defa hukuken tarif edilmiş oldu. Bir iş akdi dolayısıyla başka bir şahsın iş yerinde bedenen veya fikren veya hem bedenen hem fikren çalışan kimseye işçi denir. İşçi anlamı bakımından bu tarifin bizce büyük önemi vardı. Çünkü Cumhuriyet'e kadar ve hatta Cumhuriyet'ten sonra da bir süre basında ve polis edebiyatında işçiye amele denilirdi. Fakat amele toplumu bir güruh yani sürü yahut hoşa gitmeyen topluluk. Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu yayını 1959. Hülasa aşağılık bir varlık olarak geçerdi. Mesela gazeteler yazarlardı. Amele güruhundan filan oğlu filan, filan yerde filan suçları işlemekle, Cumhuriyet'ten sonra ve İstanbul'da kurulan amele birliklerinin ve işçi meseleleriyle meşgul olan gazete ve dergilerin hepsinde amele güruhu değil, amele sınıfı gibi sloganlarla bu yaygın ve aşağılatıcı tabirlere karşı mücadele açıldığını hatırlarım. Türkiye'de ve İstanbul, Edirne gibi bazı ileri merkezlerde ve çok defa azınlık işçilerin öncülüğü ile amele cemiyetleri kurma teşebbüslerinin tarihi ta 1908 meşrutiyet ilanına hatta biraz daha öncelere kadar iner. Fakat hele mütarekedeki Türkiye Sosyalist Partisi tecrübesinden cesaret alarak ve onun yarattığı hava ile ve asıl Cumhuriyet'ten sonradır ki bilhassa İstanbul'da kurulan bazı amele cemiyetleri ve birlikleri bizde ilk defa mesai kanunu yani iş kanunu dileklerini ortaya atmışlardır. Mesela Türkiye Amele Teali Cemiyeti 1923-1925 bu konuda bir tasarı da hazırlayarak hükümete sunma teşebbüslerine girişmişti. 1924 sonları ile 1925 başlarında bu projenin işlenmesine bir yazar olarak kısmen katıldığım için o devrede işçi çevrelerine hakim olan temel dilekleri hatırlamaktayım. Bu dilekler başlıca olarak iş saatleri, ücretler, işçi yaşı ve işten çıkarma gibi iş hukuku ve sendikalar teşkili hakkı etrafında toplanıyordu. İşçi toplumunun güruh değil bir sınıf olduğu fikri kabul ettirilmeye çalışılıyordu. Fakat bu teşebbüs dahiliye vekaletince iyi karşılanmadı. O sırada vekil Recep Bey Peker'di ve bu teşebbüs hakkında bazı kavuşturma emirleri de verdi. Fakat bunun dışında Ankara'da Millet Meclisi'nde bir mesai kanunu projesi üzerinde çalıştığı bu çalışmalarla ileri görüşlü bir aydın politikacı olan Profesör Yusuf Akçoran'ın meşgul olduğu söyleniyordu. Atatürk'ün nutuklarında köy, köylü ve toprak konularında olduğu kadar açık ve kesin olmasa da erbabı mesaiden bahsediyordu. Mesela onun 1 Kasım 1925'te ve meclisin ikinci dönem ikinci toplanma yılının açış nutkundaki şu sözleri bunun bir delilidir. Cumhuriyet'in erbabı mesaiye, İşçilere, çalışanlara temin ettiği huzur ve emniyet, daha müreffeh olmak için çalışma arzularını hükranı mucip olacak derecede artırmıştır. Fakat o zaman bu sözler onun ancak soyut bir özlemini ifade ediyordu. Çünkü bu huzur ve emniyeti sağlayacak hukuki müeyyideler, mesela iş kanunu, sendikalar kanunu gibi mevzuat henüz fikir olarak dahi meclis edebiyatına girmiş değildi. Fakat Atatürk'ün sözleri şunu gösteriyordu ki bu konuda da o ümitler ve istikrar içindedir. İşte arada geçen uzun yıllar ve pek çok engellemelerden sonra Atatürk'ün sözlerinde dile gelen huzur ve emniyet mevzuatından bir tanesi yani iş kanunu onun ölümünden 2 yıl kadar önce 8-6-1936'da çıkarılabildi. İş kanunu. İş kanununun birinci maddesi yalnız işçi değil işvereni de tarif ediyordu. Bir iş akdi dolayısıyla kendi iş yerinde başka bir kimseyi bedenen veya fikren çalıştıran şahsa işveren denir. Bu maddenin mevzuatımızda yer almasıyla beraber işçi ve işveren yalnız sanayileşmenin ve iktisadi hayatın zaruretleriyle değil, karşılıklı akitlerle birbirine bağlı, yani bu akitler üzerinde artık hak davası güdecek iki sosyal unsur olarak milli varlığımızda yerlerini alıyorlardı. Demokratik bir nizamda bu karşılaşma iki şekilde ve istikamette cereyan eder. İşçinin iktisadi mücadelesi, işçinin siyasi mücadelesi. Bir işçi, işçi sıfatıyla ve mevzuatın verdiği imkanlar dahilinde mesleki hayatı için iktisadi alanda mücadele eder. Hür bir vatandaş olarak da ve fakat gene kendi mesleki ve sınıfı menfaatleri için siyasi alanda mücadelesini yapar. Atatürk'ün erbabı mesai, yani işçiler için bahsettiği huzur ve emniyet elbette ki bu haklar temeli ve muvazenesi üstünde kurulacaktı. Ama 3008 sayılı iş kanunu hiç de böyle bir imkan getirmiyordu. Çünkü bu kanunda işçinin iktisadi mücadelesinin koruyucu müeyyidleri, hukuk dayanakları yoktu. Bir zümre veya sınıf olarak onun haklarını parlamentoya getirecek ve orada savunmayı ve kazanmayı sağlayacak mesleki teşekküller, yani sendika kurma hakkı ve sendikalar kanunu mevcut değildi. O halde işçi 3008 sayılı kanunun sağladığı müeyyidesiz hakları dahi grev hakkı olmadıkça, sendika kurma ve toplu sözleşme hakkı olmadıkça ne ile ve nasıl savunacaktı? Gerçi mahkemeler ihtilaflara açıktı ama tek başına ve hayatı gündeliğine bağlı çalışma imkanı ise patronluğun tek sözüne veya göz işaretine bağlı münferit bir gündelikçinin bu mahkeme kapılarında şu veya bu hakkını savunması, hele kazanması nasıl mümkün olabilecekti? Hülasa işçi için Atatürk'ün işaret ettiği huzur ve emniyet nasıl sağlanacaktı? İşte 3008 sayılı iş kanunu bu konuda hiçbir müessese getirmiyordu. Aslında her şey işverenin arzu ve iradesine bağlı olarak yürüyecekti ve nitekim de öyle yürüdü. Kanunun gene birinci maddesi, gerçi işçi ile işveren arasında sözleşmeden de bahseder. Ama ortada sendika ve toplu sözleşme olmayınca işçi ile işveren arasında, hatta yazılı bir sözleşmeye gidilse dahi, bunun üzerindeki kontrolü kim yürütecekti? İhtilaflar nihayet ve ister istemez umumi hükümlere bağlı kalacak ve bunların yürümesi de tabii o noktada duracaktı. Sonra kanunun ikinci maddesi deniz ve hava nakliyatıyla ziraat işçilerini 3008 sayılı kanunun dışında bırakıyordu. Ancak 33.954'te deniz işçileri için bir deniz iş kanunu çıkarıldı. No 6379. Fakat tarım işçileri bugün de gene iş kanunlarının kapsamı dışındadırlar. 3008 sayılı iş kanunu genel olarak haftada 48 saat çalışma süresini tespit eder. Fakat gerek bu maddede gerekse diğer maddelerde bir bakışta işçi lehine konulan kayıtların ortada işçinin dayanacağı ve icabına greve gidebileceği bir sendika ve sendikalar kanunu olmadığı için uygulanma şekilleri fiilen işverenin karar ve teşebbüsüne bağlı kalmaktaydı. Kanunun 63. maddesi iş ve işçi bulma konusunu bir devlet teşkilatına bağlar. Sanayi Tetkik Heyeti reisi bulunduğum yıllarda ve iş bölgeleriyle iş yerlerine yaptığım incelemelerde birçok fabrikalarda işçi bulma işinin fabrikatörler tarafından eli bayraklı ve çevrelerini sindirmiş bir takım güçlü kabadayılara ve külhan beylerine bırakıldığını, işçi alma ve işçi çıkarmanın bunların sözlerine, kararlarına ve arzularına göre yürüdüğünü çok üzüntü verici misalleriyle tespit etmişimdir. Bu yetki hele kız ve kadın işçi kullanan bazı iş yerlerinde cidden kötüye kullanılıyordu. İş ve işçi bulma kurumu kurulduktan sonra da ortada işçinin de hakkını ve haysiyetini koruyacak sendikalar olmadığı için kanunun bu maddesi de hiçbir zaman ciddi bir uygulama zemini bulamadı. Eğer bir gün bizde de işçiliğin doğuşu ve gelişmeleri üzerinde bir tarihi araştırma yapılırsa orada açıklanacak durumlar ve verilecek misaller sanayileşmemizin bilhassa özel teşebbüs sahalarında cidden hazin hikayesini birçok meseleleri ve olaylarıyla gözlerimiz önüne serecektir. Bu mekanizma da çok geç ve yetersiz olarak hareket edebildi. Hülasa 1936'da çıkarılan bu iş kanunu üzerinde bazı tadiller yapılmış olmasına rağmen işçi hayatında beklenilen ve arzu edilen huzur ve emniyeti hiçbir surette sağlayamadı. Böylece de 1923-1950 arasında ve Cumhuriyet'ten 13 yıl sonra çıkarılan bu iş kanunu eksik ve dayanaksız bir kanun olarak kaldı. Gerçi 22.1947'de, yani Cumhuriyet'in ilanından 24 yıl sonra bir sendikalar kanunu da çıkarıldı. Ama bu kanunda memlekette ve hakiki manasıyla sendikaların ve sendikacılığın yerleşmesine imkan veremedi. Niçin? Şimdi biraz da bu konu üstünde duralım. 1947 tarihli Sendikalar Kanunu. Büyük Millet Meclisi'nde 20.2.1947 tarihinde kabul edilip 26.2.1947'de 5018 numarayla yayınlanan Sendikalar Kanunu, işçi ve işveren sendikaları ve sendika birlikleri hakkında kanun ismini taşır. Bu kanunun uygulama şekli içinde ayrıca bir talimatname hazırlanmıştı. Bu kanunun neşri tarihinde ve en ünlünün reis-i cumhurluk devresi içinde olmak üzere iş mevzuatına ait ve esaslı diğer bazı kanunlar da çıkartılmıştır. 31.1946 tarih ve 4.841 sayılı kanunla Çalışma Bakanlığı kuruldu. 25.1946 tarih ve 4.887 sayılı kanunla İş ve İşçi Bulma Kurumu meydana geldi. 16.7.1945 tarih ve 4.792 sayı ile de İşçi Sigortaları Kanunu çıkarıldı. Bu geniş kapsamlı kanunlar arasında daha dar çerçeveli diğer bazı iş mevzuatında sayabiliriz. Hülasa 1945-1947 yıllarında iş hukuku alanında önemli hareketler göze çarpar. Fakat bunların en önemlisi olan sendikalar ve sendika birlikleri kanunu da bu alanda olumlu sonuçlar vermedi. Kanun havada ve verimsiz kaldı. Çünkü gerek işçi gerek işveren sendikaların ilişkilerinde icabında en güçlü müeyyide ve direniş müessesesi olan grev ve lokavt haklarını bu kanunda tanımamıştı. Kanun ikinci maddesiyle işçi ve işveren sıfatıyla çalışmayan kimselerin sendikalara girmeye hakları olmadığı kaydını önemli koyuyordu. Bu dünyanın her yerinde bilhassa işçileri sömürmede en büyük vasıta olan sendika parazitliğini ve sınıf dışı işçi aristokratlığını önlüyordu. Bu önemli bir kayıttı, bunu burada belirtmeliyiz. Sendikalara toplu sözleşme hakkını vermekle güçlü bir müessese getiriyordu. Gerçi sendika kurma ve sendika üyeliğini mecburi kılmamakla kanunun işlemesi oldukça engelleniyordu. Bu surette işverene sendikalı işçiye yüz vermemek ve sendikasızlığı devam ettirmek gibi imkanlar sağlıyordu. 7. maddede de zarahatsizdi ve yargıca hatta tahkikatı derinleştirmeden ve siyasetle meşgul olunuyor gibi bir ihbarla sendika kapama yetkisi veriyordu. Ama en önemli olan ve sendikaları müeyyidesiz bırakan nokta grev hakkının olmamasıydı. Bu sebeple memlekette sendikacılık 1947 kanununa rağmen teessüs edemedi ve yaygınlaşamadı. Sendika havada ve desteksiz kaldı. Zaten 1950 başlarında yani CHP iktidardan çekilirken memleketteki sendikaların sayısı 87 ve üyeleri 76 bin kişiden ibaretti. Sadece bu rakamlar dahi 1947 Sendikalar Kanunu'nun teşkilatlandırma yetersizliği hakkında bir fikir verebilir. Reisi Cumhur Celal Bayar'ın 1 Kasım 1951 meclis nutkunda. Gerçi devlet işletmelerinde işveren devlet olduğu için kanun olmasa dahi iş saatleri, ücretler, sosyal yardımlar devletin teminatı altındaydı. Devlet işletmelerinin bilhassa İstanbul dışında her biri birer şehir gibi kuruluyordu. Ama özel teşebbüslerde fabrika sadece işletme binası ve müdürlük bürolarından ibaretti. İşçiler lehine herhangi bir sosyal tesise gidilmedikten başka sendikaların ve sendikacılığın özel teşebbüsçe hoş görülmemesi de 1947 kanununu güçsüz ve verimsiz bırakıyordu. Bu durum ancak 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra müspet yönde ele alındı. 15.7.1963'te 274 sayılı yeni sendikalar kanunu çıktı. Yeni anayasanın getirdiği imkanlar Türk iş hukukunda bugün uygulanan hakikaten geniş ve etraflı müesseselerin doğmasına sebep oldu. Grev hakkı ve toplu sözleşmenin yeni esaslar halinde düzenlenmesi bu devreye rastlar. Milli Birlik İdaresi evvela 22.7.1963 tarih ve 275 sayılı kanunla iş kanunu üzerinde geniş tadillere gitti. Kurucu meclisçe çıkarılan yeni anayasadan sonra ise iş hukuku yeni ve temel haklarla geniş ölçüde ikmal edildi. Bu konular 1950'den sonraya yani İnönü'nün bu ciltte ele alınan hayat hikayesinden sonraki devreye ait olduğu için bu kitabın 3. cildinde işlenecektir. Hülasa Atatürk'ün erbab-ı mesai olarak adlandırdığı huzur ve emniyetleri bahse temas ettiği işçiyle bu huzur ve emniyetin temel şartı olan iş hukuku 1923-1950 arasında yani İsmet İnönü'nün başvekillik ve reisi cumhurluk devresinde ancak yukarıda özetlenen gelişmeleri verebildi. İş mevzuatı hakkında bakınız notlu izahlı iş hukuku ve sigorta mevzuatı derlemeler. Orhan Başarı, Naim Tezmen. 1957-716 sayfa. Sosyal sigortalar ve iş mevzuatı en son değişmelerle derleyen Fevzi Ilgaz. 1964. 338 sayfa ve diğer yayınlar. Çalışma Bakanlığı Mevzuat Yayınları, Türkiye İşçi Birlikleri Konfederasyonu Türk İş Yayınları. Bugünkü duruma gelince 27 Mayıs ihtilalinin getirdiği anayasa ile Türkiye'de grev ve lokavt hakları tanınmıştır. Gene aynı anayasanın verilerinden olan İş Kanunu ve Sendikalar Kanunu geniş kapsamlı ve güçlü müeyyidileriyle Türkiye iş hukuku alanına beklenmeyen genişlikte yeni haklar getirmiştir. Öyle denilebilir ki 1963-1974 gibi nihayet 11 yıllık bir zamanı içine alan kısa bir devrede Türkiye'de iş hukukunda elde edilen haklar ve imkanlar bir kısım Avrupa ülkelerinde bile ancak 100 yıllık bir mücadelenin sonuçları ile ve Türkiye lehine olarak kıyaslanabilir. İş hukuku üzerinde devamlı olarak çıkarılan tamamlayıcı mevzuat bu alanda eksikliği hissedilen hak ve kayıtların da bir taraftan ikmaline imkan vermektedir. Bu mutlu gelişmede 1960'tan sonra 1. ve 2. İnönü koalisyonları ile başlayan kanunlaşmaları ve bu arada o zaman genç bir çalışma bakanı olarak kabinede yer alan Bülent Ecevit'in başardığı hamleleri ayrıca kayıt ve işaret etmek yerinde olacaktır. Ancak 1960 sonrası devresi İnönü'nün ve partisinin iktidarda tek başlarına hakim oldukları bir devreyi ifade etmediği için bu devredeki iş hukuku hareketlerini İnönü'nün bu kitapta verilen hayat hikayesine bağlayarak burada ve ayrıntılarıyla işlemeyi uygun bulmadık. Zaten bu üç ciltlik ikinci adam eserimizde İnönü ve devrinin öyküsü onun doğum günlerinden başlayarak kendisini bir koalisyon başvekili olarak bulunduğu sırada 22 Şubat 1962'de uğradığı ve neticesiz kalan suikast olayıyla sona erer. Bu suikast olayını takip eden ve onun başvekillikten nihai olarak ayrılmasına varan olaylar ancak kronolojik oluşumlar olarak ele alınmıştır. C. Eğitim. Devlet sanatının temel konusu. Eflatun'a göre eğitim, bir devlet sanatı olan siyasetin temel konusudur. Ona göre biz ancak eğitim yoluyladır ki halkın ruh yapısına müdahale ederiz, demokrasiyi yerleştirir ve koruyabiliriz. Gerçekten de eğitim, insana yapılan etkileri bütünüdür. Şu halde biz de İstiklal Savaşı'nın sona ermesiyle beraber yeni bir devlet kurulacak idiysek, yeni bir toplum nizamı yaratılacak idiyse ve bu devlet İnönü'nün Sivas Nutku'nda ifade ettiği gibi bir halk devleti olacak idiyse, o halde bu yeni devleti kuranların temel ve sürekli işlerinin başında milli eğitim gelmeliydi. Eğitimi ele almadıkça, halka mal etmedikçe bir yeni toplum nizamından söz edilemezdi. Şu halde bu ciltlerimizde hep yeni devletin oluşundan ve gelişmelerinden bahsettiğimizi ve bu bahsin konusu da bu yeni devletin evvela başvekil sonra cumhur reisi olarak İnönü'nün 1923-1950 arasında toprak, iş ve eğitimle ilgili işleri olduğuna göre toprak ve iş konularındaki özetlemeden sonra şimdi de eğitim davalarına kısaca göz gezdirmek gerekecektir. Kaldı ki İstiklal Savaşı'ndan sonra kurulması ele alınan yeni nizamın niteliği yalnız bir toplum yapısının düzenlenmesi değil, bu toplumun aynı zamanda bir medeniyet ve kültür alanından başka bir medeniyet ve kültür alanına geçişiydi. Yani Doğu nizam ve hukukundan Batı nizam ve hukukuna yönelişti. Böyle olunca da toplum hayatına bu topyekun müdahalede eğitimin etkisi hakikaten topyekun bir önem alıyordu. Nitekim Gazi Mustafa Kemal bir inkılap olarak adlandırdığı bu nizam değişikliğini şöyle ifade ediyordu. Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün mana ve şekilleriyle medeni bir toplum haline ulaştırmaktır. İnkılabımızın asli umdesi budur. Nutuk 1927. Gerçek inkılapçılar onlardır ki, terakki ve teceddüt, ilerleme ve yenileşme inkılabına sevk etmek istedikleri insanların ruh ve vicdanlarındaki hakiki temayüle nüfuz etmesini bilsinler. Ağustos 1925. İnkılabın hedefini böyle kavramış olanlar, onu daima muhafazaya muktedir olacaklardır. Kasım 1925. Fakat bu sözlerde belirtilen nitelikler nasıl elde edilecekti? Bunlarda gösterilen yollar nasıl aşılacaktı? Bu sözlerin belirttiği hedeflere nasıl ulaşılacaktı? Milletin ruh ve vicdanındaki temayüllere nasıl nüfuz edilecek ve bu ruh ve vicdan hangi etkilerin bütünüyle inkılaba kazanılacaktı? Bütün bu suallerin tek bir kelimelik cevabı vardı. O da şuydu: eğitim. Nitekim Atatürk, milli eğitimin bu gayeler için önemini her vesileyle belirtir ve eğitimin cumhuriyet yapısındaki yerini şöyle düğümler: milli kültürün her çığırda açılarak yükselmesini Türk Cumhuriyeti'nin temel direği olarak temin edeceğiz. Kasım 1932, S.D.I. Şu sözler de onundur ve eğitimin usul ve niteliği hakkında temel görüşler aksettirir. Eğitimde uygulanacak usul, bilgiyi insan için bir söz, bir tahakküm vasıtası yahut medeni bir zevkten ziyade maddi hayatta muvaffak olmak için ameli ve kullanılabilir bir vasıta haline getirmektir. Bu nedenledir ki Cumhuriyet'le beraber yeni devlet bu devletin bütün müesseseleriyle inşa işinde en önemli vasıta olarak eğitimin değerini anlamış ve ifade etmiş bulunuyordu. Bu inşa işinin 1923-1950 arasında en sorumlu mimarı ise hem başvekillik hem reisi cumhurluk devrelerinde elbette ki İnönü olacaktı. Bu devletin kurucusu olan insanın yukarıda ana hatlara verilen görüşlerini o hayata uygulayacaktı. Bu uygulama işi nasıl yürüdü ve ne dereceye kadar başarıldı? Şimdi biraz da bu konu üzerinde duralım. Hazin bir miras. Bu konuda gene ve daha önce uyguladığımız inceleme şekline uyarak evvela Cumhuriyet'in eğitim alanında kendinden önceki idareden neler devraldığı üzerinde kısaca durmalıyız. Bunun için de gene aynı tarza bağlı kalarak şu hareket noktasından yürüyelim. Osmanlı Devleti'nin enkazı üzerinde Türkiye Cumhuriyeti 762.736 km² bir arazi parçasında yaşayan yaklaşık olarak 12 bin kadar bir nüfusla kuruldu. 1927 sayımında 13 milyon 648 bin nüfus miktarı ile eğitim cihazı arasında gayet sıkı bir ilişki vardır. Çünkü eğitim insan içindir ve bir halkın eğitim durumunu incelerken evvela o halkı teşkil eden nüfusun yüzde kaçının okur yazar olduğunu sormak, araştırmakla işe başlarız. Biz de öyle yapacağız. 1923'te genel bir sayım yapılmadığı için halkın tam sayısı gibi okur yazar oranını da bilemiyoruz. Ama 4 sene sonra yapılan 1927 nüfus sayımı bize bu konuda aydınlatıcı rakamlar verir. Kaldı ki 1923'te nüfus ve okur yazar sayısını bilmiyoruz ama mekteplerin durumunu, sayısını ve öğretmen ve öğrenci sayılarını biliyoruz. Fakat bu konudaki rakamları dile getirmeden önce şunu da kaydedelim. Cumhuriyet kendinden önceki devirden iki yönlü bir eğitim sistemi devraldı. Bir tarafta medreseler, yani din eğitimi ve din hizmetleri ile o zaman iki yönde çalışan mahkemeler için din hukukçuları ve ayrıca kadılar, müftüler yetiştiren eğitim müesseseleri vardı. Medreselerin doğuşu, gelişmeleri ve teşkilatı ile din adamlarının görev ve yetkileri hakkında bilgi edinmek için bakınız İlmiye Teşkilatı Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu yayını 1965. Diğer tarafta programlarında din dersleri de bulunmakla beraber bu dersleri hiçbir zaman etkili bir şekilde yürütemeyen devlet okulları bulunuyordu. Fakat Meşrutiyet İdaresi'nin İstanbul'da Darül Hilafetül Aliye ismiyle ve bilgili din adamları ve görevlileri yetiştirmek için kurduğu enstitüye rağmen Türkiye'de medreseler artık tamamıyla çökmüşlerdi. Verimlerini kaybetmişlerdi. Sivil ihtiyaçlar için kurulmuş olan devlet mekteplerine gelince Tanzimat'tan beri sarf edilen çabalara rağmen bu konuda malumat edinmek için oldukça zengin malzeme vardır. Toplu bir fikir edinmek için bakınız Tanzimat Cilt 1 Tanzimat ve Marif sayfa 444-462. Cumhuriyet imparatorluktan çok yetersiz bir marif durumu devraldı. Mesela şu rakamları verelim. 1923-24'te bütün yurtta ve her derecedeki bütün okulların sayısı 4894 ve bütün bu okulların öğretmen sayısı da 1217'si kadın olmak üzere 10238'di. İlk dereceli devlet mekteplerinde okuyan öğrencilerin sayısı 62.954'ü kız olmak üzere 273.107 kayıtlı öğrencinin ibaretti. Bazı vilayetlerde mesela Muş, Bitlis gibi illerde hiç mektep yoktu. Bütün yurtta ancak 72 ortaokul ve 23 lise vardı. Ama daha 1924'te ortaokulların sayısını 64'e ve liselerin sayısını 19'a indirmek icap etti. Öğretmen okulu sayısı 20'den ibaretti. Bütün gayretlere rağmen ilk yıllarda bu okulları da gereken niteliğe çıkarma kabil olmayınca imkanları ve kuvvetleri bir araya toplamak düşüncesiyle öğretmen okulları sayısı da gittikçe azaltılmış ve mesela 1936-37'de ancak 12 öğretmen okulu faaliyette bulunmuştu. Fakat öğrenci ve öğretmen sayısı ile okulların tesisat ve teçhizatı daha yeterli bir hale getirilebilmişti. Erkek meslek okullarına gelince Türkiye'de ancak 9 sanat mektebi vardı. Fakat 1200 kadar öğrenci toplayan bu okulların çoğu Mithat Paşa'nın onları istihane olarak kurduğu günlerden daha halsiz ve perişan bir durumda bulunuyorlardı. 1923-1924'te bütün ortaokullarda kız ve erkek ancak 5905 ve liselerde toplamı 1241 öğrenci kayıtlıydı. Aynı mekteplerden ortaokullar 1923-24'te ancak 190 ve liseler 189 mezun vermişlerdi. Öğretmen okullarının mezun sayısı 1924-1925'te bile 151 kişiden ibaretti. Yani bu öğretmenler şehir ve kasabalarla 35 bine varan köylerimizdeki bütün ilkokulların öğretmen ihtiyacını karşılayacaktı. Bu konulara ait istatistik bilgileri çok yerde yayınlanmış ve CHP'nin 15. yıl kitabında ayrıca grafiklerle de verilmiştir. Darülfünun üniversite ve yüksekokullara gelince 1923-1924'te Türkiye'de tek bir üniversite vardı. Bunun şubeleri de dahil olmak üzere 11 yüksek eğitim müessesesinde kız ve erkek ancak 2739 öğrenci kayıtlı görünüyordu. Fakat bu kayıtlı öğrencilerin önemli bir kısmının üniversiteyle ilgisi yalnız orada kayıtlı olmaktan ibaretti. Kaldı ki buraya kadar verdiğimiz rakamlar durumu yalnız sayı bakımından aksettirir. Bu okul ve yüksekokulların niteliği bahsine gelince bu konuda ayrıca birçok şeyler söylemek kabildir. Hülasa Cumhuriyet'in Meşrutiyet İdaresi'nden marif mirası işte bunlardan ibaretti. Sayı durumunun eğitim müesseselerinin verim ve nitelikleriyle eğitim ve öğretim bakımından yeterlik veya yetersizlikleri derinden incelenmedikçe fazla bir değer ifade etmeyeceği şüphesizdir. Fakat bu kitabın konusu elbette ki bu meselelerin derinliğini incelenmesi değildir. Yalnız şu kadarını söylece kaydetmek mümkündür ki Cumhuriyet marifi teknik öğretim ve köy enstitüleri müstesna olmak üzere eğitim alanının diğer kollarında bilhassa metot ve teşkilatlanma bakımından yeni ve az gelişmiş bir ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek buluşlara hiçbir zaman ulaşamadı. Mesela liselerde o da hiçbir zaman istikrara kavuşamamak suretiyle yetersiz bir Fransız liseleri taklitçiliği sürdü gitti. Üniversitelerde ise genel bir başıboşluk günümüze kadar devam edip gitmektedir. Yani Türkiye'de eğitim sistemi teknik okullarla köy enstitüleri dışında hiçbir zaman nizamını bulamamış ve teşkilatçısını vermemiştir. 25. ayrımın sonu sayfa 370.